baş tacı. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, baş tacı sizlerle Didem Güneri ve Özlem Öztaş hazırlıyorlar bu programı. Tolga Kökten'le çalışıyoruz. Bugün Teknik Masa'da ben Yasemin Pamukçu, sizlerle birlikte olacağım yaklaşık bir saat boyunca. Çift 090 312 463 34 21, 463 34 19 bizim telefon numaralarımız. Instagram'da da hesabımız bastaci alttan uzun çizgi. Bizi www.turkiyeninsesiradyosu.com ve aynı zamanda da eğer cep telefonunuzda TRT Dinle mobil uygulaması varsa çok rahat dinleyebilirsiniz. Sevgili dinleyenlerimiz, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili sarsan, binlerce canımıza mal olan depremin sadece fiziksel değil, psikolojik olarak da ağır sonuçları var. Büyük yıkıma ve can kaybına yol açan bu büyük afetin yaralarını sarmaya çalışırken, ruhumuzda meydana gelen yaralar acaba iyileşebilecek mi? Hepimizin aklında bu soru var. Bir taraftan da 28 Şubat Nadir Hastalıklar Farkındalık Günü'ydü. Nadir hastalıklar görülme sıklığı nedeniyle nadir olarak nitelense de toplumun %6 ila %8'ini etkileyebilecek kadar geniş kitleleri ilgilendiren ciddi bir toplumsal problem aslında. Dünyada yaklaşık 300 milyon kişi nadir olarak tanımlanan hastalıklarla yaşamak zorunda. Dolayısıyla tek başına nadir olmakla birlikte bir aradayken milyonlara ulaşan bu hastalara karşı kamuoyunun duyarlılık kazanması ve bilinç düzeyinin artırılmasını sağlamak büyük önem taşıyor. Avrupa Nadir Hastalıklar Organizasyonu, bilinmeyen veya gözden kaçan hastalıklar konusunda farkındalık yaratmak için 2008 yılında nadir hastalıklara dikkat çekmek amacıyla her 4 yılda bir denk gelen nadir bir tarih olan 29 Şubat gününü Farkındalık Günü olarak ilan etti. O günden beri Şubat ayının son günü Dünya Nadir Hastalıklar Günü olarak kabul ediliyor. Türkiye'de yaklaşık olarak 16 kişiden biri, yani her 16 kişiden birinde nadir hastalık görülüyor. Nadir hastalıkların ülkemizde gelişmiş ülkelerden daha sık görülmesinin nedeni ise akraba evliliği veya dar coğrafya içerisinde gerçekleşen evliliklerin yaygın olması. Tanımlanan binlerce nadir hastalıklardan biri de nörofibromatozis. Nadir hastalık nedir? Bu hastalıklara dikkat çekilmesinin önemi nedir? Ve aklımıza gelen pek çok soruyu biz psikolog ve nörofibromatozis derneği yönetim kurulu üyesi Serap Duygulu hanımefendi ile konuşacağız. Hoş geldiniz Serap Hanım.
Hoş bulduk Yasemin Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederiz. Kolaylıklar dileriz biz de size. Evet, her şeyden önce 6 Şubat gününe döndüğümüzde hepimiz büyük bir şokla uyandık. Kahramanmaraş merkezi bir deprem meydana geldi ve hepimiz gerçekten sadece o bölge değil tüm ülkece enkaz altında kaldık. İlk soru aklımıza gelen tabii ki ruh halimiz ne olacak? Evet, birinci dereceden etkilenen insanları ayrı bir yerde değerlendirmek lazım belki Serap Hanım. Biz ikinci travmayı yaşayanları da diğer tarafta. Söz sizde.
Evet. Yani bütün ülkemize hakikaten hem başsağlığı hem geçmiş olsun diliyorum sizin vesilenizle. Günlerdir birinci derecede zarar görmemiş olsak bile ülkedeki hemen hemen her vatandaş psikolojik olarak bu enkazın altında kaldı. Yani tabii bu 6 Şubat toplumsal hafızamızda da ciddi bir milat olarak geçecek. Çünkü şöyle bir genel bir tanımlama yaparsam, deprem, yangın, sel gibi afetler aslında toplumu oluşturan tüm bireylerin üzerinde ciddi travmatik izler bırakıyor Yasemin Hanım. Hı. Yani bu afetlerin ve yıkıma ve can kaybına yol açan doğa olaylarının biz sadece fiziki değil psikolojik olarak da ağır sonuçlarıyla karşılaşıyoruz. Hı. Dediğim gibi de toplumsal hafızada, kolektif hafızada ciddi yaralar açıyor. Tabii bireylerin tek tek nasıl etkilendiği de çok önemli. Çünkü afetler etkiledikleri gruplara göre önce psikolojik sonra da sosyolojik olarak toplumu değiştirip dönüştürüyorlar. Hı. Buna da kolektif stres ya da sosyal kriz olarak tanımlıyoruz bunları da. Hı. Şimdi tabii yani depremden bu yana hepimizin tartıştığı, sizin de ifade ettiğiniz gibi bundan sonra ne olacak, bu travmayı nasıl atlatacağız, bundan sonra da ne yapılabilir? Aslında depremden etkilenen ve sonrasında ortaya çıkan sonuçlara göre her tabaka ayrı ayrı aslında ele alınmalı. Ancak biz şu an tabii birinci öncelik olarak psikolojik ilk yardımı konuşuyoruz. Yani bir travma sonrası kişilere nasıl yaklaşmalıyız ya da biz bu etkilerden kendimizi nasıl arındırabiliriz? Fakat şöyle bir şeyi baştan söylemek lazım. Hı. Özellikle bu kadar büyük kayıpların olduğu durumlarda toplumun, psikolojik olarak etkilenmiş toplumun, fiziksel olarak etkilenmişi kastetmiyorum ama psikolojik olarak etkilenmiş toplumun öncelikli amacı bir an önce iyileşebilmek. Fakat dediğim gibi ifade etmek lazım, bu acılar öyle geçecek acılar değil. Sadece ne olacak? Biz bir takım psikolojik donanımlarla ve bir takım çalışmalarla bu acılara rağmen yaşama tutunmayı ve bu kayıplara rağmen başka alanlarda birbirimize destek olarak çıkmayı hedeflemeliyiz.
Evet.
Şimdi çok ciddi bir yas, çok ciddi bir acı yaşanıyor elbette. Hı, hı, hı. Ama öncelikle bireylerin bir takım verdiği tepkiler var.
Hı.
Özellikle şu an bölgede yaşayan ve depremden etkilenen bireylerin yaşadıkları bir şok. Sonrasında inkar, öfke, uyum, depresyon ve kabul süreçleri var. Bu süreçleri adım adım yaşamak zorundalar.
Hı hı.
Biz de onlarla beraber aslında savruluyoruz baktığımızda.
Hı hı.
Çünkü bu süreçte herhangi bir yerinde bireyler zaman zaman uzun bir süre takılabilirler Yasemin Hanım.
Evet.
Yani her bireyin,
hı hı,
ve o bireylerin ait olduğu grupların etkilenme düzeyleri de
farklıdır.
Dediğim gibi farklı.
Evet.
Yani biz olayın veya kaybın büyüklüğüne göre,
hı hı,
travma sonrası kayıplarda ve yas sürecinde,
hı hı,
özellikle dört evre görüyoruz. Birinci evrede süresi kişiye göre değişebiliyor.
Hı hı.
Ama bireylerin ölümü ve kaybı kabullenemediği, donduğu, reddettiği, unutkanlık,
hı hı,
ve tepkisizlikle kendisini ortaya koyduğu bir süreç.
Hı.
İşte ikinci evrede de kayıpların artık farkına varılıp buna bağlı acının ve üzüntünün çok yoğunlaştığı bir dönem. Bu
Depresyon.
Haftalar boyu da sürebilir.
Hı hı.
Üçüncü evre dediğimiz süreçte de artık kayıpların geri getirilemeyeceğinin bilinciyle yaşanan derin bir üzüntü, yas, mutsuzluk, çaresizlik ve bu duygulara bağlı tabii ki depresyonun tüm belirtilerinin görüldüğü bir süreç.
Ama
ve
bizim
son evre,
Serap Hocam,
buyurun,
sözünüzü bölüyorum ama bizim en son aşaması olan yas sürecinin uyum aşamasına geçmek için yapmamız gereken bir şey var mı? Bu süreci hızlandırmak için yapabileceğimiz bir şey var mı?
Var. Tabii ki var. İşte bu süreç, yani bu yas ve artık yaşama dönük bir takım adımların atılmaya çalışıldığı süreçte elbette ki fiziksel olarak orada yaralanmış ya da kayıpları olan bireyleri, dediğiniz gibi, ayrı tutarak söylüyorum.
Evet.
Diğer kamlık dediğimiz, özgecilik dediğimiz,
evet,
diğer insanlarla,
hı hı,
ortak acılarda buluşmak ve o insanlar için bir takım katkılar sunmak.
Evet.
Bu birincil derecede bizi iyileştiren bir,
kesinlikle,
tutumdur. Dolayısıyla çok da güzel bir söz vardır bizim toplumumuzda, bilirsiniz. Acılar paylaşıldıkça azalır,
doğru,
mutluluklar paylaşıldıkça çoğalır.
Hı hı.
Şimdi mutluluğu çoğaltabilmek için bu acıyı paylaşmak lazım.
Tabii.
Bu acıyı paylaşmak için de işte tüm ülkemizin,
hı hı,
o dayanışma ruhuyla seferber olduğu tüm kurumlarıyla,
evet,
hem sivil toplum kuruluşlarıyla hem devlet kuruluşlarıyla,
hı-hı,
seferber olduğu bu dayanışmanın sürdürülmesi lazım. Ek olarak burada bir şeyi ayrıca belirtmek isterim,
hı-hı,
ki
hı-hı,
şimdi biz tabii bir an önce insan psikolojisi olarak bir an önce normal yaşama dönme çabası içinde olabiliriz. Bu doğal bir süreçtir.
Hı-hı.
Çünkü öngörememezlik, geleceği bilememezlik gerçekten insanı sarsan bir şeydir.
Tabii, tabii.
Dolayısıyla bizim bu süreçte psikolojik olarak yaptığımız bütün bu desteklerin sürdürülebilir devamının geldiği bir,
hı hı,
tutum içinde olması lazım. Yani, hı, biz işte 3 ay yardımcı olduk, 4 ay yardımcı olduk. Tamam, artık acılar yatışmıştır, insanlar normal hayatına, hı, dönmüştür gibi bir yaklaşım,
yok,
yerine aksine,
hı,
bunun hem psikolojik hem sosyolojik,
hı hı,
hem de fizyolojik olarak devamının gelmesi,
tamam,
lazım.
Tamam, çok güzel.
Kısa
En azından
sürede sonuç alınamaz.
Hı.
Ek olarak da dediğim gibi bizim toplumsal olarak bir kucaklayıcı tutum içinde olmamız lazım. Bu ne anlama geliyor? Burada belki şimdi şöyle bir şey de vurgulayıp bitirmek istiyorum.
Lütfen.
Şimdi insanların şeyi görüyoruz mesela, o bölgedeki insanların bulundukları yerlerden uzaklaşmak istediklerini ya da bazı insanların orayı terk etmek istemediklerini görüyoruz.
Tabii.
Bu da tamamen doğal bir süreçtir. Kimseyi farklı bir seçim yapmaya zorlamamalıyız. Kim insanlar, çünkü Yasemin Hanımcığım, bulunduğu yere, ait olduğu yere bağlı kalarak acılarını, hı-hı, yatıştırır. Kimi insan da o acıları yaşadığı yerde kalmak istemeyip başka bir yere gitmek isteyebilir. Her ikisine de saygı duymalı ve bu,
evet,
insanların taleplerine göre biz
hareket
yardımcı olmalıyız.
Doğru,
kendi
doğru,
anlayışımıza ya da kendi yardım biçimimize göre o insanlara
değil
yardımcı
de
olmaya çalışsak
anlıyorum.
bile, yerini bulmayacaktır.
Evet, doğru. Biz hani bu konunun devamlılığı, sürekliliği konusunda
Evet.
Türk milletine güveniyoruz. Çünkü biz kenetlendik ve kolay kolay da ayrılacağımızı düşünmüyoruz. Onları ta
Evet.
ki istedikleri aşamaya getirene kadar, hayatlarında bıraktıkları yerden
Evet.
devam edebilene kadar. Şimdi Serap Hocam, bir taraftan da şöyle bir şey var. Programımızın esas konuşmak istediğimiz konusu aslında belki de deprem, ama depremin yanı sıra da çok önemli bir şey var. Nadir hastalıklar farkındalık günüydü, 28
Evet.
Şubat. Nadir hastalıklar nedir? Az görünen midir? Türk toplumunu neden etkiler ve ne kadar etkiler?
Şimdi nadir hastalıklar zaten açıklama ifadesinde de açıklamasının yer aldığı bir şey. Siz de çok güzel ifade ettiniz. Genel nüfusa kıyasla az sayıda insanda görülen, az sayıda görülebilen hastalıklardır. Şimdi Avrupa'da 2000 kişide bir görülürken 2000 canlı doğumda 2000'in altında, yani 2000 üst limit ve altındaki oranlarda insanlarda görülen hastalıklara biz nadir hastalıklar diyoruz. Şimdi nadir hastalıklarda tabii ek olarak bu nadirliğinin yanında şeyi de görüyoruz. İnsan %80'inin genetik olduğunu da görüyoruz Yasemin Hanım. Yani bu bizim 8.000'den fazla hastalık olduğunu biliyoruz nadir olarak tanımladığımız ve bu hastalıkların bireyleri akraba evliliği ya da daha lokalize olmuş gruplar içerisinde birbirleriyle evlilikleri vasıtasıyla arttığını, o bölgedeki insanları da etkilediğini görüyoruz. Şimdi nadir hastalıklarda sizin de söylediğiniz gibi birçoğunun evet çalışmalar sürüyor ama nadir görüldüğü için daha doğrusu hala tanımlamaları,
Değil mi?
hala tedavi yolları çok net değildir ama çok ciddi çalışmalar, çok umut var adımlar atılıyor. O anlamda da asla umutsuz olmamak lazım. Sadece zamanında doğru tanımlanması lazım. Çünkü bu hastalıklar nadir görüldüğü için İnsanlar belirtileri her zaman bir şeye bağlayamayabiliyorlar ya da yanlış yerlerden tedavilerle başlanabiliyor.
Çok doğru.
Ama sonrasında bunun dünya literatüründe kabul görmüş bir hastalıkla ilişkili olduğu anlaşılınca ancak ilgili yerlere yönlendirilebiliyor. Dolayısıyla hastalık sayısı binlerle ifade ediliyor. Etkilediği kişiler az olduğu için sanki az sayıda kişiyi etkiliyormuş gibi görebilirsiniz ama öyle değil. Hastalık binlerce kişiyi etkilediği için de etkilediği insan sayısı 350 milyonlara, 500 milyonlara kadar ulaştığı artık güncel bilgilerde biliniyor.
Serap Hocam, Avrupa'da 2000 kişide bir kişi dediniz. Bu ülkeye, bizim ülkemize, Türkiye'ye vurduğumuzda nasıl bir rakamla karşılaşırız?
Şimdi hastalıklara göre aslında değişiyor bu. Yani ama genel kabul gören, Türkiye'nin de üye olduğu bir takım sağlık kuruluşlarına göre genel kabul gören rakamlar bizim için de geçerli.
Öyle mi?
Ama mesela nörofibromatoz için daha farklı bir şey konuşabiliriz. Çünkü 3000 canlı doğumda nörofibromatozisi biz görüyorduk. Ancak artık bunun 1000-1500 canlı doğuma ulaştığını biliyoruz son birkaç yılda yapılan çalışmalarda. Dolayısıyla hani bölgeye göre hani net şu rakamdır demek doğru değil.
Anladım.
Hastalıklara göre belki ülkelere değiştirmek lazım. Dediğim gibi 8.000'den fazla hastalık var.
8.000'ini de Türkiye'de görüyoruz demek değil bu. Değil mi?
Değil. Değil.
Farklı
Hayır. Değil.
farklı coğrafyalarda farklı hastalıklar var.
Çok güzel. Coğrafyalara göre değişiyor.
Tamam,
Evet.
yani demek ki ben şunu düşünmeliyim o zaman. Bir şikayetle giriyoruz biz. Sonrasında pek çok tetkik yapılıyor. Başka
Evet.
bir yerden de başlanabiliyor tedavi. Sonra diyor ki, siz öyle, siz böyleymiş diyor. İşte
Evet.
mesela benim aklıma şu anda gelen bir hastalık var. Akdeniz ateşi. Böyle
Evet.
midir efemi?
Şimdi Akdeniz ateşi dediğiniz gibi farklı şekilde çıkıyor ama bunun verilerine sağlık bölümü, sağlık camiası çok hakim olduğu için bundan yıllar öncesinde evet buna tanı koymak çok daha zordu.
Sordu.
Ancak artık biliniyor.
Çok güzel. Tamam. Mesela fibromiyalji böyle midir?
Evet, fibromiyaljı halihazırda tespit etmekte zorlandığımız bir
Aa,
şey.
evet.
Evet, çünkü fibromiyaljı, nörofibromatozis de öyledir. Bakın onu da anlatacağım
Tabii
birazdan.
tabii. Esas onu soracağım. Oraya getiriyorum sözü zaten.
Fibromiyaljı mesela gezen ağrılar diye tanımlanır. Ve kişi en çok neresinden ağrı duyuyor ya da neresinden sıkıntı duyuyorsa o branştaki hekimlere gidiyor. Ve doğal olarak da hekimler kendisiyle ilgili bölümü takip ediyor. Fakat bir süre sonra başka yerlerde de benzer sıkıntılar ortaya çıkınca diğer branş hekimleri gezinmeye başlanıyor ve sonra bütüncül bir tıp anlayışıyla anlaşılıyor ki bu bir fibromiyaj ve tabii bunun içinde psikolojik etkenler de çok ciddi yer tutuyor. O nedenle disiplinler arası bir çalışmayla tedavi ediliyor.
Tedavi ediliyor. Peki sizin aynı zamanda dernek yönetim kurulu üyesi de olduğunuz nörofibromatozis. Bu hastalık kesinlikle nadir bir hastalık, doğru mudur?
Doğrudur.
Çünkü ben de ilk kez telaffuz ediyorum. İlk kez telaffuz etmeye çalışıyorum.
Söylenmesi de zor.
Ama eminim siz onu ayrıştırdığınızda biz bir şey anlayacağız bu kelimeden. Ne dersiniz?
Tabii. Şöyle, nöro bildiğiniz nörondan aslında geliyor. Tamam. Yani sinir fibromu demek. Yani sinir tümörleri gibi. Vücudun özellikle tabii ciltte. Yani nöro ile fibromu ayrıştırdığınızda daha kolay tanımlayabiliyoruz. Şimdi bu aslında çok uzun, kısaca da NF, NF olarak söylüyoruz. Bunun bilinen iki türü var. NF1, NF2 fakat en sık rastlanılan, en yaygın olan NF1. Dolayısıyla nörofibromatozis derken aslında genel olarak bahsedilen NF1'dir. Şimdi çok uzun zaman önce belirlenmiş olmasına rağmen tanı kriterleri Dünya Sağlık Örgütü tarafından 1986 yılında tanımlanıyor ve buna bağlı olarak da her yıl 17 Mayıs günü tüm dünyada da NF farkındalık yılı olarak kutlanıyor. Bizim ülkemizde de derneğimiz aslında 2006 yılında kurucumuz sevgili Gülseren Altun Bayraktar tarafından kuruluyor. Şimdi bu NF ilginç bir hastalık, NF ilginç bir hastalık. Her dediğim gibi 3000 canlı doğumda gözüküyordu. Ancak
şimdi 1500'e düştü dediniz.
1500'lere kadar düştü. Şimdi ve her yıl yeni doğan 2 milyon çocuktan düşünün 700-800'ü NF hastalığıyla dünyaya geliyor. Bu tamamen genetik bir hastalık. Fakat anne babada genetik olarak bunlar olmasa bile hamilelik sırasında hala sebebi tam olarak anlaşılamamış bir sebepten dolayı kromozomlarda bir bozulma ya da bir değişiklik olduğunda bebek kendi ebeveynlerinde bu olmaksızın da NF ile doğabiliyor. Ve özellikle biz biliyoruz ki nörofibromatozis 17. kromozomdaki mutasyondan kaynaklanıyor. Ve multisistemik, yani çoklu sistemleri, yani çoklu organı ilgilendiren de bir hastalık bu. Nereleri ilgilendiriyor mesela? İşte genetik, nöroloji, dermatoloji, göz bölümü, dahiliye, onkoloji, ortopedi, plastik cerrahi, endokrinoloji, nefroloji, kulak burun boğaz uzmanı, elbette ki psikoloji ve psikiyatri de işin içinde olmak durumunda. Şimdi bu kadar çok, en az 10-11 branşı ilgilendiren bir hastalıktan bahsediyoruz. Ve çok yaygın bu hastalık. Fakat insanlar çok ağır belirtiler ortaya çıkmadığı sürece bu anlaşılmıyor. Elbette ki hepsinde ağır belirtiler ya da sonu kötü, işte ölümcül olacak diye bir şey yok. Kimsenin hiç bu şekilde moralini bozmasına gerek yok. Sadece vücuttaki kafe ole dediğimiz kahverengi sütlü lekeler olarak tanımlanan, toplum içinde de doğum lekesi olarak bilinen lekelerle de seyrediyor. Fakat gerçek doğum lekesiyle NF lekesini ayrıştırmanın bir yolu var. Doktorların işte elini bu anlamda kolaylaştırıyor. Eğer lekeler de ortaya çıkıyorsa, leke ve çillenmeler de çıkıyor çünkü genellikle. Bir santimden büyük olacak lekeler ve 6-7'den fazla vücutta leke olacak. O zaman hekimlerimiz hemen bir NF durumundan şüpheleniyorlar ve genetik teste yönlendiriyorlar. Bundan yıllar önce, 10-15 yıl öncesine kadar bu yurt dışında yapılan bir testti. Ancak ne şanslıyız ki artık ülkemizdeki hemen hemen her hastanede bu tanı konulabiliyor, bu testler yapılabiliyor. Yurt dışına bir kan göndermeye gerek kalmadı. Kısa sürede sonuçları alabiliyoruz. Ve tabii ki buradaki tedavi protokolü de yardımcı olacak. Hangi alanda, hangi sistemde problem varsa o sistemle tedaviye başlanıyor. Yani tüm sistemlerde bir bozukluk, aynı anda bir sorun çıkacak diye bir şey yok. İşte göz arkasında eğer fibromlar, yani tümörler oluşuyorsa elbette ki bir oftalmolog, göz hekimi görecek. Ya da ciltteki lekeler yine dışarıya yansıyan siiller benzeri tümörlerle bir şey koyuyorsa, ortaya sonuç koyuyorsa tabii ki dermatoloji görecek. Bunun dışında da işte nörolojinin biz düzenli olarak kontrol etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü nörolojik bir hastalık. Köken olarak nörolojik bir hastalık. Dolayısıyla da alanda aslında Türkiye'de bu konuda Hacettepe Tıp Fakültesi'nde çok değerli çalışmalar var ve bu alanda branşlaşmış bir bölüm var orada.
Evet.
Bizim amacımız da dernek olarak geçen Kasım ayına kadar ben de başkandım. Şimdi çok değerli bir başkanımız var, Emre Yeni. Geçen seneye kadar mesela biz orada, yani her yıl yaptığımız bir şey var. Yılda iki kez Hacettepe'de toplantılar yapıyoruz. Bir tıbbi toplantılar, hekimlerimiz de orada. Ve sorularını hastalarımızın ya da enefli bireylerin sorularını yanıtlayabiliyorlar. Ve tabii ki aile toplantılarımız var. Enefli bireylerin de bir araya gelmesini sağlıyoruz. Bu ne kadar çok duyurulabilirse ve ne kadar çok önlem alınabilirse, enefli bireylerin en azından beraberliklerinde, bir çocuk sahibi olmak istediklerinde mutlaka bir genetik tarama yapılarak çocuk sahibi olurlarsa elbette ki bu hastalıkların yayılma hızını düşürecek. Çünkü bunu bilmeden bir araya gelinmiş bireylerde maalesef artıyor. İşte 3000 doğumlardan 1500 doğumlara, canlı doğumlara kadar düştü. Bunun şimdi yine 4-5 yıl öncesine kadar hiç tedavisi olmayan, hiçbir şekilde tedavi edilemeyen bir hastalık olduğu düşünülüyordu. Ancak şimdi bir takım ilaçlarla o fibromların, o işte tümörlerin ilerlemesi yavaşlatıldı. Hatta geriletildi. Dolayısıyla da hani çok yakın zamanda bu hızla giden genetik çalışmalar sonucu bu hastalıklarla da ilgili güzel sonuçlar çıkacağını düşünüyoruz. O nedenle de hem Uluslararası Enef Dernekleri'yle hem kendi ülkemizdeki Enef'le ilgilenen hekimlerle işbirliği içinde olmak lazım.
Çok güzel. Evet. Çünkü çok bu hastalık güzel bir haber bu.
Demin de dediğim gibi normalde aslında aileler bebek sahibi olacağı zaman bir takım genetik testler artık zorunlu olarak yapılmalı. Bunun içine de bu nadir hastalıklar da konulmalı Yasemin Hanım. Çünkü anne babanın enef olmadığı durumlarda da bazen bir takım sebepler, ama bilmiyoruz ne olduğunu, bunlar çıkabiliyor.
Tabii, peki. Peki, çok çok teşekkür ederiz. Nörofibromatozis, evet, bu hastalığın Serap Duygulu hocamızdan artık bir tedavisi olduğunu öğrendik ve multidisipliner denilen, çok fazla disiplini ilgilendiren bir dikkati ihtiyacı olan bir hastalık bu. Psikolog Serap Duygulu ile sohbet ettik sevgili dinleyenlerimiz. Kolay gelsin Serap hocam.
Teşekkür ediyorum. Size de iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkürler.
Yalnız kaldıysan kalkıp pencerenden bir bak, güneş açmış mı, yağmur düşmüş mü, dön bak dünyaya. Herkes gitmişse sakince arkana dön bir bak. Dostun kalmış mı, aşkın solmuş mu? Dön bak dünyaya, dön bak dünyaya. Kaldıysan kalkıp pencerenden bir bak, güneş açmış mı, yağmur düşmüş mü, dön bak dünyaya. Asla vazgeçme, da pencerenden bir bak. Güneş açmış mı, yağmur düşmüş mü? Dön bak dünyaya.
Sevgili dinleyenlerimiz, deprem felaketinin yaraları sarılmaya çalışılıyor ve çözülmesi gereken en önemli sorunlardan biri de elbette beslenmeydi bu sürede. Deprem bölgelerindeki afetzedelerin beslenme sorununu çözmek için pek çok kişi ve kuruluş seferber oldu. Birçok üniversitenin beslenme ve aşçılık bölümü de bölgede faaliyet gösteren kurumlar arasında. Ankara Hacıbayram Veli Üniversitesi de onlardan biri. Bölgede ve Ankara'daki depremzedelere yönelik üniversitelerin yürüttüğü çalışmalardan söz edeceğiz ve deprem bölgesinden elbette izlenimleri de dinlemek istiyoruz biz Umut hocamızdan. Umut Acıcı bizimle birlikte Ankara Hacıbayram Veli Üniversitesi Gölbaşı Meslek Yüksek Okulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü öğretim üyesi Umut Acıcı. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Evet, çok zor günler yaşadık ama bir şekilde yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Siz ne zaman, yani depremin kaçıncı günü organize oldunuz, nasıl bir organizasyondu ve hangi illere gittiniz?
Efendim biz depremin ikinci gününden itibaren gerek üniversitemiz gerek fakültemiz olarak bölgede bulunduk ve gönüllülük esaslı bir organizasyonla bölgelere intikal ettik.
7 Şubat o zaman. Öyle
evet,
düşüneyim.
7 hatta 8'i günde oraya gittik. Yaklaşık 4 akademisyen, 15 öğrenciyle birlikte, gönüllülük esaslı öğrencimizle birlikte 2 Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere 2 bölgeye intikal ettik.
Evet, Maraş ve Hatay. Peki diğer illere de başka üniversiteler mi gitti?
Tabii,
öyle
diğeri,
bir organizasyon
tabii,
yapıldı mı?
Diğer bölgelere de birçok üniversite gittiğini bildiğimiz için biz özellikle buradaki ihtiyaçtan dolayı 2 şehre kanalize olduk.
Doğru. Sizin alanınız o zaman Maraş ve Hatay'dı Umut Hocam. Peki ilk gittiğinizde gördükleriniz neler? Siz hangisindeydiniz? Maraş'ta mı Hatay'da mıydınız?
Ben ekip lideri olarak ben Hatay'a gittim. 4 akademisyen ve 12 öğrenci olarak oraya gittik.
Nasıldı?
Yani
biraz anlatır mısınız bize?
İlk gördüklerimiz gerçekten psikolojisini uzun zaman atlatamayacağım durumlarla karşı karşıya kaldık. Benim ve öğrencilerimin de tabii. İlk gittiğimizde gerçekten ışıkları kesik. İskenderun yangını da oradaki yangın da devam ediyordu bizim geldiğimizde. Gitmek zaten ulaşmak çok zor oldu. Yaklaşık Adana ile Hatay arasında 6-7 saatte ancak gidebildik trafik yoğunluğundan dolayı. Gittiğimizde de çok açık söyleyeyim çok iyi tabloyla karşılaşmadık. Yani önce bir şoka uğruyor insan. Ne yapması gerektiğini bilemiyor.
Ki siz Hatay'ın önceki halini görmüş insanlar.
Evet yani gastronomi ve aşçılık bölümü hocaları olarak biz özellikle gezmeyi çok severiz gastronomi bölgelerini. Hatay'da açıkçası ben kendi açımdan söyleyeyim. Benim göz bebeğimdi. Çünkü çok severdim. Künefe, diğer ürünler olsun, diğer gastronomik unsurlar olsun. Çok severdim ve çok da gitmeyi tercih ederdim. Evimde de Hatay'daki olan zeytinyağlarından bulundurmayı tercih ederdim. Yani o yıkık halini görmek beni çok derinden etkiledi. Yani gece saat 4 gibi indik oraya. Biz araştırma hastanesinin önündeki organizasyonda bulunduk. Kızılay ve AFAD eşliğinde zaten oraya gittik. Onların önderliğinde gittik. Ulaşımımızı da üniversitemiz sağladı.
Evet. Peki giderken siz buradan malzeme de götürdünüz tabii değil mi?
Tabii tabii. Yani biz buradan birçok malzeme de getirdik.
O organizasyon da çok kolay bir şey değil. Tabii, bir günde
çok,
nasıl yapabildiniz
çok
onu?
Zordu. Şu şekilde zaten biz turizm fakültesi olarak bu tür organizasyonlarda iyiyiz. Ve elimizden geldiğince toplu yemek üretimi de biliyoruz hocalar
çok
ve öğrenciler
güzel.
Olarak. Yani elimizden geldiğince birçok malzememizi de yanımıza alıp tabii hepsini tam getiremedik. Eksik malzemelerimiz de çok oldu. Oradaki bir fırınla, seyyar bir fırınla anlaşıp önce amacımız fırın açmaktı.
Ekmek.
Ekmek üretmekti. En önemli şey tabii. Böyle durumlarda ekmektir. Üretmek için gittik. Tabii eksiklerimiz çok fazlaydı. İlk gün elektrik sıkıntısı çok fazla oldu. Elektrik bulamadık. Jeneratörde sıkıntı yaşadık.
Çok
yani iki gün açıkçası boş durmak zorunda kaldık. Tabii boş durmak derken ekmek üretmek üretemedik ama
işinizi yapamadınız
anlamında. İşinizi yapamadık anlamında kullandık.
Suya ulaşabildiniz mi?
Suya işte Kızılay suya da ulaşmak zordu. Kızılay tırlar vasıtasıyla birçok kez sorti yaparak su getirdi bize. Ama ilk günler suya ulaşmak, tuvalet sıkıntısı çok büyüktü, yatacak yer sıkıntısı çok büyüktü. Yani organize olmak çok zor oldu. Çünkü herkeste o şok vardı. Çünkü insanlar enkazların altındaydı. Tamam, yemeği de gıdayı da düşünmek zorundayız ama önce insan hayatıydı. Biz de onun için şöyle yaptık. Gelen tırlardaki gerekirse palet palet suları taşıdık. Etrafın, bulunduğumuz alanın etrafındaki çöpleri topladık. Diğer bizden önce gelen aşevlerine gittik. Onlarla beraber işte ürün yıkadık, ürün temizledik.
Nasıl katkıda bulunabiliriz katkıda, diye
yani
değil
oraya
mi?
Oraya geldiğimizde bir şekilde katkıda bulunmalıydık. Evet. Ve bunun da bilincindeydik. Elimizden geldiğince bir ipin ucundan tutmak bizim açımızdan çok iyi oldu.
Sonrasında kaç gün içerisinde siz kendi düzeninizi oluşturabildiniz?
Biz 1,5 gün içerisinde düzenimizi sağladık.
Yani perşembe günü siz üretime geçmiştiniz herhalde.
Perşembe günü evet üretime
herhalde.
Geçtik. Tabii ekmek önce ürettik ama şunu gördük, çok fazla yardım bölgeye çok fazla ekmek geldiği için biz artık dedik ki ekmek üretmeyelim.
İsraf olmasın.
İsraf evet israf olacaktı. Tabii. Biz o gelen ekmekleri ısıttık. 7-24 oradaki aşevlerine, Hatay'daki aşevlerine ekmekleri ulaştırdık ve sıcak ekmek verdik güzel, insanlara. Hiç yoktan israfı engellemek. Sandviç yaptık. Şimdi kıymetli. Bizim bulunduğumuz bölgede araştırma hastanesinin önünde özellikle UMKE ve acillik yardım ekibi çok fazlaydı. Yani bu insanlar artık şey istiyorlardı. Ekmek haricinde de poğaça istiyorlardı, kurabiye istiyorlardı. Yani hocalarımız da kurabiye ürettik orada. Yeter ki çay verelim. Yanlarına tabii, sıcak bir kurabiye tabii. yesinler. Çünkü motive etmemiz gerekiyordu insanları. Biz biraz daha arka taraftaydık ama motivasyon kaynağı olması gerekiyordu.
Ya öylesine güzel bir aslında organizasyon ki yani herkes bir işe yarayabilir orada. Hani
kesinlikle.
Gittiğinizde dediniz ki işte yeterli işte edevat yoktu. Bu noktada ne yaptık? Biz de çöpleri topladık. Başka aşevi gördük, ona yardım ettik. Malzemeyi yıkadık. Yani gönüllü olmak böyle bir şey
kesinlikle
zaten
efendim,
değil
kesinlikle,
mi?
Kesinlikle kesinlikle. Ya biz şundan korktuk. Biz orada kalabalık etmekten çok korktuk.
Ayak altında kalmayalım, dolanmayalım diye değil mi?
Çünkü maalesef depremlerde şu da oluyor. Herkes oraya yığıldığı
haklısınız.
İçin orada daha fazla kendin de sorun üretebiliyorsun. Senin evet, tuvalet evet. sorunun oluyor, barınma sorunun oluyor. Kalacak yer sıkıntının en büyük sıkıntılar bunlar. Yani bir de soğuk hava. Hatay ben bu kadar soğuk bilmezdim.
Ya, en zor
yani,
günleriydi. Şimdi biraz ılındı
evet,
ama.
Evet. Yani soğuktu. Gerçekten geceler çok. Bir de sürekli psikolojik olarak da artçılarla baş etmek zorundasınız. Yani onun üzerinizde oluşturduğu baskı çok
siz de yaşadınız herhalde.
Tabii yaşadık. Bol bol artçı yaşadık. Her gece sallandık açıkçası.
Evet. Neticede şu anda artık bir çark dönüyor orada da. Evet. Bir şeyler oturdu. Evet. Siz ama artık anladığım kadarıyla Ankara'dasınız.
Biz Ankara'ya döndük. Öğrencilerimizle kavuştuk. Biz artık buradaki depremzedelerimize yardımcı oluyoruz. Kendi üniversitemizin Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin konuk evinde yaklaşık 100 kişilik bir depremzede ailemiz var. Onlara yaklaşık 3 ay boyunca 2 öğün yemek vereceğiz. Sıcak aş vermeye çalışıyoruz. Bunun için turizm fakültesi hocalarımız, aşçılık MEO hocalarımız ve gönüllü öğrencilerimizle birlikte.
Evet.
Tabii dışarıdan aşçı gönüllerimiz de oluyor. Onlarla birlikte yemek yapıyoruz. Sulu yemek yapıyoruz. Özellikle farklı farklı menüler koyarak insanların farklı yemekler yemesini sağlıyoruz. Sıcak aş
tabii.
girmelerini boğazlarına sağlıyoruz.
Yani öyle bir zamana aslında denk geldi ki bizim için hani ekonomik anlamda pek çok şeyi düşündüğümüz, her şeyin maliyetini hesapladığımız, işte markete gittiğimizde ya ben bu kadar yani ben 200 liraya çıkıyordum buradan niye şimdi 800 lira veriyorum dediğimiz bir noktada biz başka evet, başka evet, şeyler düşünmeye farklı. Başladık. Evet, evet. Ama kendimizden ayrı yani öyle bir şey ki yani ben yapmam ben yemem ama ona yedireyim.
Evet.
Değil mi? Şimdi şunu merak ediyorum. Acaba siz sulu yemekler yapıldığını söylediniz. Bu konuda maliyet hesabı yapmak da önemli.
Tabii.
Ve kim karşılıyor bunları?
Şimdi şöyle birçok özellikle Hatay'ı sordunuz sanırım.
Hatay'ı da soruyorum. Şu an devam eden süreci de merak ederiz.
Hem üniversitemiz bu özellikle ben şeyden başlayayım. İkinci söylediğinizden üniversitemizden başlayayım. Bunu hem üniversitemizin kurulu sağlıyor. Hem gönüllüler hem de hayırseverler bizlere buna
öyle
yardımcı
mi?
Oluyor.
Evet.
Halkımız çok büyük. Ben bunu deprem bölgesinde gerçekten
değil
çok
mi?
Hissettim. Çok gördüm.
Evet.
Yani devletimiz çok büyük. Halkımız çok büyük. Yani çok fazla yardım var. Bize de sağ olsunlar çok fazla yardımcı oluyorlar böyle bir şeyden dolayı. Orada da açıkçası yardımlar ayakta tutan Kızılay'a verilen yardımlar, AFAD'dan gelen yardımlar da oldu. Ama en fazla şunu gördüm. Şöyle bir anekdot vereyim. Hı-hı. Yozgat'ta Saraykent diye bir belde var. 15 bin nüfuslu. İlk geldiğimizde o vardı. Yani ilk oluşumunu sağlamışlar. Çadırını kurmuşlar oraya. Çorba yapıyorlar. 7-24. Tamam. Sabaha kadar çorba yapıyorlar.
Harika.
Ve dedim ki nereden geliyor? Biz dedi Saraykent'ten getiriyoruz her şeyimizi. 15 bin nüfuslu Yozgat'ın bir ilçesi.
Evet.
Müthiş saygı duydum. Dışarıdaki işte Almanya'da çok fazla gurbetçi varmış. Onlardan yardım geliyor. Bir şekilde organize olmuşlar.
Harika.
Ve orada insanlara 7-24 çorba veriyorlar.
Evet. Ama şimdi bence kalemi, şimdi siz toplu yemek yapıyorsunuz ama kalemi daraltmak da çok kıymetli burada.
Tabii tabii.
Yani işte 15 bin nüfuslu bir yerden geliyor ve sadece çorba.
Evet, evet.
Ha çorba, o zaman ne diyeceğim ben? İhtiyacım olan şeyler.
Evet. İşte mercimek.
Soğan, mercimek, evet. Ya evet.
Artık hangi çorbayı yapabilirseniz.
Bunları istediğim kadar elimde tutabilirsem, öyle o tür bir kaynağım varsa ben bu hizmeti verebilirim.
Kesinlikle. Ekmek yani en basitinden.
Evet.
Yani orada kaynakların yönetimi de çok önemli.
Çok.
Açıkçası çok fazla bu durumlarda israf olabiliyor. Özellikle ekmekte şunu gördük. Ben ondan dolayı zaten ekmeği
üretmeyelim.
Ekmeği ısıtıp verelim.
Tazeleyelim.
Tazeleyelim. Yani çok fazla gelince insanlar artık çok ekmek tüketmiyorlar. Sıcak ekmek istiyorlar. Yani özellikle bunu tazeleyelim ki yerine gelen ekmekleri. Bir de burada somun ekmekten çok özellikle ekşi mayalı veya çok dayanan ürünler, Beypazarı kurusu gibi gelirse böyle yerlerde bunların daha uzun süre dayanabildiğini gördük.
Doğru.
Yani bizim francala dediğimiz o tabiri caizse bakkal ekmeğinin
daha çabuk
bayatlayabildiğini gördük. Yani Afyon'dan patatesli bir ekşi ekmek, ekşi mayalı bir ekmek gelmişti. Bu yaklaşık bir hafta falan dayandı. Ve biz bunu ısıttığımızda da gerçekten
tazelendi.
Tazelik, yumuşaklığı.
Çok güzel. İşte
bu çok güzeldi. Küflenmedi, hiçbir sıkıntı çıkmadı. Böyle durumlarda ekmek yerine bunlara da gönderebilirsek bence çok çok daha uzun süre dayanıp hem de israfı engellemiş olabiliriz.
Çok kıymetli.
Çok kıymetli.
Evet. Peki şöyle düşünelim. Enkazdan çıkmış bir birey. Tabii enkaz altında ne kadar kaldığı da çok değerli bir bilgi belki. Yapılması gereken ilk şey nedir beslenmesi anlamında? Neden yoksundur o beden? Nelerden, hangi besin kaynaklarından yoksun kalmıştır? Ve bu destek nasıl ve hangi aşamalarda verilmelidir?
Tabii öncelikle depremden ilk çıktığında UMKE ekiplerinin gıda desteği oluyor. Serumlarla gıda desteği oluyor.
Önce damar yoluyla veriliyor.
Damar yoluyla önce bir dengenin, vücut dengesinin yerine getirilmesi sağlıyor.
Ama su isteyeninde hatırlıyorsun.
Tabii yani
çok susadım, çok içebilirim diyen çocuklar
yani
oldu.
Su hayat kaynağımız ve oradaki zaten çok uzun süre altında kalanların da suya ihtiyaç, suyla nasıl çıktıkları da ortada
böbrek
yani.
Böbrek fonksiyonlarını etkileyen
evet,
bir şey
çok,
değil mi
aynı
zamanda?
Su içmememiz böbrek fonksiyonlarımız %100 etkiliyor ve ileride çok büyük sıkıntılara neden olabiliyor.
Evet.
Onun için birinci eksikliğimiz zaten su böyle.
O zaman önce damar yoluyla bir bulunuyorlar. Müdahalede bulunuyorlar. Sonrasında?
Ondan sonra sıcak bir tabii ki de çorba, sıcak bir yemek. Kesinlikle artık yağ, besin dengesinin orantılı olduğu yemeklerle bunun dengelenmesi, vücut fonksiyonlarının dengelenmesi sağlanıyor. Çünkü uzun süre aç kaldığı zaman vücut artık yağ parçalamaya başlıyor. Senin dengeni kaybetmene neden olabiliyor. Onun çaresine bakılması gerekiyor ve özellikle yemek konusunda da karbonhidratın, yağın, şekerinin, tuzunun artık dengeli bir şekilde verilmesi gerekiyor o insana.
Evet. Şimdi bir taraftan da Hatay'da ya da işte biz Maraşlı olduğumuzu düşündüğümüz noktada ürünlerin ya da kullanacağınız ürünlerin siz bir menü çıkarırken onun dengesine dikkat ediyor musunuz? Yoksa mesela siz az evvel bana söylediniz, dediniz ki sıcak ekmek. Ben açıkçası orada hani sıcak ekmeği çok lüks bir şey olarak değerlendirdim
tabii.
Kendi adıma.
Tabii.
Yani bana hani iki günlük ekmek olsa da ben yani onu...
Ama şu şekilde orada çalışanlara çok büyük motivasyon sağlıyor.
Yani
oradaki sıcak ekmek aslında çok büyük bir espri diyelim. Şunu gördük. Şimdi ikinci günden sonra artık o ekmekleri veriyoruz. İnsanlar sıcak ekmek bulamıyordu veya o daha böyle yumuşak, bayatlamamış bir ekmek istiyorlar. Sıcak ekmek UMKE ekiplerinden veya oradaki sağlık ekiplerinden birini gördüğüm zaman aa sıcak ekmek var, sıcak kurabiye var. Yani onun motivasyonunu sağlamak amacımız açıkçası.
Anladım.
Hem yemeğin yanında katık etmek hem de onun motivasyonunu sağlamak amaçlı. Sıcak ekmek aslında oradaki bir alegorik bir anlatım.
Tabii. Şimdi sorum aslında şuydu. Peki evet sıcak ekmek çok dedim yani çok evet gerçekten çok kıymetli orada. Siz bir menü hazırlarken işte et, tavuk mu, kırmızı et mi? Anladım. Yani bunları göz önünde bulunduruyor musunuz? Yoksa böyle bir ortamda şu anda kuru baklagil, evet, nohut ve pilavdır mı?
İkinci söylediğiniz %100 doğru.
Değil mi?
Artık dördüncü, beşinci günden sonra biz proteine kavuşabildik. Hı. Et, tavuk sonradan geldi. Tabii olağanüstü şartlarda... şartlarda çalışıyoruz ve elimizde ne varsa artık insanların öncelikle fizyolojik tabii ihtiyacımızı gidermemiz lazım. Tabii. Açlığını gidermemiz lazım insanlara. Onun için öncelikle bu şey olmadı. Elimizde işte kuru fasulye ısladık, yani kuru fasulye yaptık. İşte yanına karbonhidrat ne verebiliriz? İşte makarna var.
Pilav.
Elimizde pilav var. Fasulye, yani bulgur pilavı var. Yani fasulye pilav.
Turşu olmasa da olur.
Ya, tabii yani. Yani. O ondan sonraki günler oluversin. Yani ne bileyim sabah kahvaltıya özellikle yumurta çok fazla veremedik. Yumurtada sıkıntı yaşadık. Mesela dördüncü günden sonra yumurta geldi. İnsanlara yumurta kaynatıp vermek çok... Tamam. Çok ayrı bir motivasyon kaynağı oldu. Evet, oradaki insanların ayrı, çünkü proteine de ihtiyaçları var. Yani et sonradan geldi, kavurmalar falan sonradan vermeye başladık. Ama ilk elimizde ne varsa açıkçası nasıl şey yapabilsek menülerimizi o şekilde şekillendirdik.
Çok değerli bunlar. Yani normal bir bireyin beslenme düzenini hani bir şey vardır ya, böyle bir üçgen vardır ya işte yani. Siz onu daha iyi bilirsiniz. Ya onun tümünü karşılayabilmek o anlamda
çok zor.
Çok zor.
Çok zor. Olağanüstü şartlar.
Yani, olağanüstü şartlar için olağanüstü çözüm üretmek
kesinlikle
gerekiyor.
Yani orada çok pratik olmalı. Biz fakülte ve meslek yüksekokulu olarak zaten böyle bir ders, oradan sonra böyle bir ders. Olağanüstü şartlarda ya. Yemeğin, gıdanın üretilebilmesi için öyle bir ders düşündük.
Çok önemli ama bu.
Hatta müfredatımıza afet dönemlerinde mutlak yönetimi ve uygulamaları dersini koyduk.
Harikasınız. Bundan sonra mı oldu?
Tabii bundan sonra.
Nasıl, neler öğreniyoruz?
Bundan sonra çok bizim için zaten Hacı Bayram'ın ruhunu yaşatan bir üniversiteyiz. Bu bizim çok önemli. Türkiye'de yani bunu söylemek artık bayağı bir durum olacak ama Türkiye bir afet bölgesi.
Evet.
Afet alanı sürekli başımıza gelecek.
Çok çok doğru. Evet.
Biz özellikle ben kendim sektörün de içinden biri olarak şunu gördüm orada. Genç arkadaşlarımızın toplu yemek üretiminde zorlandıklarını gördük.
Bu da çok kıymetli.
En büyük sıkıntımız oydu. Çünkü biz genç bireyler yetiştireceğiz. Genç arkadaşlarımızı sektöre entegre edeceğiz. Bunu da bilmeleri gerekiyor. Tamam o artık füzyonik, tabiri caizse minik, çok görseli üst
çok
tabakları şık dediğimiz o tabakları yapsalar bile bunu da bilmeleri gerekiyor.
Tabii.
Bu çok önemli. Onun için fakültemize, turizm fakültesi, gastronomi, mutfak sanatları ve meslek yüksekokulu açlık bölümüne acil durumlarda beslenme, afet yönetimi gibi dersler koyacağız. Tabii AFAD'la entegrele gidecek. Hem acil durumlarda beslenmeyi bilsinler hem de AFAD'dan afet eğitimi alsınlar. Bu çok önemli. Bunun eksikliğini çok gördük.
Çok teşekkür ederiz.
Ben
Umut
teşekkür
Acıcı, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Gölbaşı Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü öğretim üyesi bizimle birlikteydi sevgili dinleyenlerimiz. Biz böylelikle programımızı nihayetlendiriyoruz. Didem Güner'e Özlem Öztaş birlikte hazırladılar programı. Tolga Kökten'le çalıştık teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın. Baş tacı.